Merhaba, ben Yusuf. Neil Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Dr. Faith G. Harper'ın Unfuck Your Brain kitabı, Kaygı. Depresyon, öfke, tetiklenme, travma sonrası yoğun tepkiler ve bağımlılık gibi konuları ele alan bilim temelli bir kişisel gelişim ve ruh sağlığı rehberidir. Kitabın amacı, insanların zor anlarda verdikleri tepkileri ahlaki bir kusur ya da irade eksikliği gibi görmek yerine beynin tehdit algısına dayanan işleyişi üzerinden anlamalarına yardımcı olmaktır. Harper, nörobilimsel açıklamaları terapi pratiğinden gelen araçlarla birleştirir. Bilişsel davranışçı terapi, diyalektik davranış terapisi, kabul ve kararlılık terapisi, bedensel farkındalık çalışmaları ve davranışsal aktivasyon gibi yaklaşımlardan yararlanır. Ancak bunu akademik ve mesafeli bir dille değil, doğrudan, mizahi ve zaman zaman argo içeren bir üslupla yapar. Temel önerisi şudur. Beyin çoğu zaman kişiyi korumaya çalışırken günlük hayattaki sorunları gerçek bir acil durum gibi yorumlayabilir. Kitap bu otomatik tepkileri fark etmeyi, araya düşünme payı koymayı ve daha ölçülü karşılıklar geliştirmeyi hedefler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak tehdit algısı beynin otomatik tepkilerini anlamanın başlangıç noktasıdır. Kitabın merkezindeki fikir, yoğun duygusal tepkilerin çoğu zaman kişinin bilinçli seçimi olmadığıdır. Harper, beynin güvenlik sisteminin geçmişte yaşanan travma, kronik stres ya da öğrenilmiş korkular nedeniyle sıradan olayları bile tehlike işareti gibi değerlendirebileceğini açıklar. Böyle anlarda kişi panikleyebilir, öfkelenebilir, tartışma çıkarabilir, dona kalabilir ya da tamamen içine kapanabilir. Bu davranışlar dışarıdan mantıksız görünse de sinir sisteminin tehlikeden korunmaya dönük hızlı yanıtları olarak ele alınır. Kitap, bu çerçeveyle okurun kendini suçlama eğilimini azaltmayı amaçlar. Fakat bu yaklaşım, davranışların sonuçlarından sorumsuz olmak anlamına gelmez. Harper'ın vurgusu, tepkinin kökenini anlayarak onun üzerinde çalışabilmektir. Bir kişinin beyninin alarm vermesi, o alarmın her zaman mevcut koşullara uygun olduğu anlamına gelmez. Bu ayrım önemlidir. Çünkü kişinin önce içinde bulunduğu anı değerlendirmesine, sonra da otomatik savunma tepkisi yerine daha bilinçli bir yanıt seçmesine alan açar.
Kitap böylece ruhsal zorlanmaları yalnızca düşünce hatalarıyla değil, beden, sinir sistemi, geçmiş deneyimler ve çevresel streslerin kesişimiyle ele alır.
İkinci olarak, tetikleyiciyi adlandırmak, tepkiyle gerçek durum arasına mesafe koyar. Harper'ın pratik yaklaşımında tetikleyicileri tanımak.
Duygusal düzenlemenin temel basamağıdır. Tetikleyici, yalnızca büyük bir travmayı hatırlatan açık bir olay olmayabilir. Bir ses tonu, eleştiri, belirsizlik.
Reddedilme ihtimali, kalabalık bir ortam ya da bedensel bir duyum, geçmiş deneyimlerle bağlantı kurarak alarm sistemini harekete geçirebilir.
Kitap, kişinin önce ne hissettiğini ve neyin bu tepkiyi başlattığını mümkün olduğunca somut biçimde fark etmesini önerir.
Öfke, korku, utanç, çaresizlik ya da uyuşma gibi durumlara isim vermek, belirsiz ve ezici bir deneyimi gözlemlenebilir hale getirir. Bu, duyguyu bastırmak değildir. Ama duyguyla tamamen özdeşleşmek yerine, onun gelip geçen bir iç deneyim olduğunu görmeye yardımcı olur. Ardından kişinin, yaşadığı şeyin gerçekten şu andaki bir tehdide mi yoksa eski bir tehlike kaydının yeniden etkinleşmesine mi dayandığını değerlendirmesi mümkün olur.
Kitapta amaç, tetikleyicileri hayatın tümünden silmek değildir, bu çoğu zaman gerçekçi olmaz. Ama kişi kendi örüntülerini tanıdıkça, zor bir anda daha erken destek arayabilir, ortamdan kısa süreliğine uzaklaşabilir, nefesini düzenleyebilir veya konuşmadan önce bekleyebilir. Böylece tepkinin şiddeti ve ilişkilere verdiği zarar azalabilir.
Üçüncü olarak, düşünen zihin ile içgüdüsel tepki arasında kısa bir durak yaratmak. Kitabın önemli uygulama alanlarından biri, içgüdüsel tepki ile düşünülmüş davranış arasına mesafe koymaktır. Yoğun kaygı, öfke ya da panik sırasında insanın karar verme kapasitesi daralabilir. Kişi mesajlara saldırgan biçimde cevap verebilir, kaçınabilir. Kendini yatıştırmak için zararlı alışkanlıklara yönelebilir ya da sonradan pişman olacağı kararlar alabilir. Harper, bu anlarda yalnızca mantıklı düşünmeye çalışmanın her zaman yeterli olmadığını belirtir.
Çünkü alarm halindeki beden ve sinir sistemi soyut önerilere kolayca yanıt vermez. Bu nedenle nefese dikkat etme, çevredeki duyusal ayrıntıları fark etme,
bedeni hareket ettirme, kısa süreli mola verme
ve duyguyu adlandırma gibi düzenleme araçları önem kazanır. Bu araçların ortak işlevi, kişiyi şu ana geri getirmek ve sinir sisteminin yoğunluğunu biraz düşürmektir. Yoğunluk azaldığında kişi, olayla ilgili daha dengeli bir değerlendirme yapabilir. Kitap, tek bir tekniği evrensel çözüm diye sunmaz. Bunun yerine farklı kişilerin farklı araçlara ihtiyaç duyacağını kabul eder. Esas hedef, kişinin kendi işe yarayan yöntemlerini deneme yoluyla belirlemesidir. Bu yaklaşım, duyguları kontrol edilmesi gereken düşmanlar olarak değil, yönetilebilecek ve bilgi taşıyan deneyimler olarak konumlandırır. Dördüncü olarak, davranışsal aktivasyon, depresyon ve kaçınma döngüsünü küçük adımlarla kırmayı amaçlar, unfuck your brain, depresyonu yalnızca üzgün hissetmek olarak değil, enerji, motivasyon, dikkat, bedensel hareket ve günlük işlevsellik üzerinde etkisi olan bir durum olarak ele alır. Bu nedenle kitapta davranışsal aktivasyon önemli bir yer tutar. Bu yaklaşımın mantığı şudur, insan kendini iyi hissetmeyi bekleyerek harekete geçerse, depresyonun yarattığı isteksizlik nedeniyle uzun süre bekleyebilir. Buna karşılık küçük, uygulanabilir ve anlamlı bir eylem, her zaman duyguyu hemen değiştirmese de kişinin yaşamla yeniden bağ kurmasına yardım edebilir. Yataktan kalkmak, duş almak, kısa bir yürüyüş yapmak, bir öğün hazırlamak, bir arkadaşla bağlantı kurmak ya da ertelenmiş küçük bir işi tamamlamak bu tür adımlara örnek olabilir. Harper'ın yaklaşımında bu eylemler irade gösterisi ya da kusursuz bir verimlilik programı değildir. Amaç, suçluluk ve kaçınmanın birbirini beslediği döngüyü zayıflatmaktır. Kişi bir şey yapamadığı için kendini daha kötü hissedebilir, daha kötü hissettiği için de daha fazla geri çekilebilir. Küçük eylemler bu döngüye müdahale eder. Kitap ayrıca depresyon, travma ve bağımlılık gibi ciddi sorunlarda öz yardımın profesyonel destek yerine geçmediğini ima eden bir sınır çizer. Araçlar destekleyicidir, tanı ya da tedavi yerine geçmez. Son olarak, öz şefkat ve bedensel farkındalık, iyileşmeyi yalnızca düşünce düzeyine indirmez. Harper'ın kitabını benzer popüler psikoloji rehberlerinden ayıran yönlerden biri, zihinsel süreçlerle bedensel deneyim arasındaki bağı sürekli vurgulamasıdır. Kaygı ya da travma tepkisi yalnızca kişinin aklından geçen düşünceler değildir. Kalp çarpıntısı, kasılma, nefesin hızlanması, uyuşma, huzursuzluk veya tükenmişlik gibi bedensel belirtiler de deneyimin parçasıdır. Bu nedenle kitap, bedeni fark etmeye, duygunun bedende nerede hissedildiğini gözlemlemeye ve hareket, nefes, farkındalık gibi yöntemlerle sinir sistemini desteklemeye önem verir. Bu, her bedensel belirtinin psikolojik olduğu anlamına gelmez. Fiziksel sağlık sorunları gerektiğinde sağlık uzmanlarıyla değerlendirilmelidir. Ancak bedenin ruhsal zorlanmalardaki rolünü kabul etmek, kişinin kendi tepkilerini daha bütüncül anlamasına yardımcı olur. Öz şefkat de bu çerçevenin ahlaki boyutudur. Kitap, okura zorlanmalarını romantikleştirmesini ya da zararlı davranışları mazur görmesini söylemez. Bunun yerine iyileşmenin yoğun öz eleştiriyle genellikle kolaylaşmadığını hatırlatır. Kişi hem tepkilerinin sorumluluğunu alabilir hem de bunların oluşmasında geçmiş deneyimlerin ve sinir sisteminin payını kabul edebilir. Bu denge, utanç yerine merakla gözlem yapmayı ve sürdürülebilir değişim için yardım istemeyi daha mümkün hale getirir. Sonuç olarak, unfuck your brain, kaygı, depresyon, öfke, tetiklenme ve travma bağlantılı tepkiler karşısında neden zorlandığını anlamak isteyen okurlar için uygundur. Özellikle ruh sağlığı diliyle yeni tanışan, geleneksel kişisel gelişim kitaplarının aşırı iyimser ya da soyut önerilerinden uzak duran kişiler kitapta erişilebilir bir başlangıç noktası bulabilir. Terapiye gidenler için de seanslar arasında kendi duygu, beden ve davranış örüntülerini gözlemlemeye yardımcı bir tamamlayıcı olabilir. Ancak ciddi depresyon, travma sonrası stres belirtileri, bağımlılık, kendine zarar verme düşünceleri veya günlük yaşamı belirgin biçimde bozan sorunlarda. Kitap profesyonel değerlendirme ve tedavinin yerine konmamalıdır. Eserin pratik değeri okuru yalnızca daha olumlu düşünmeye çağırmamasıdır. Alarm halindeki beynin, bedenin ve geçmiş öğrenmelerin etkisini açıklarken duraklama, duyguya isim verme, tetikleyiciyi fark etme, küçük eylemlere yönelme ve destek arama gibi uygulanabilir yollar sunar. Benzer kitaplardan en belirgin farkı, nörobilimsel bilgiyi klinik araçlarla ve samimi, argo kullanabilen bir anlatımla birleştirmesidir. Bu üslup bazı okurlar için rahatsız edici olabilir, ayrıca konuya zaten hakim olanlara yeni gelmeyen bölümler bulunabilir. Buna rağmen kitap, ruhsal zorlanmaları kişisel başarısızlık olarak damgalamadan ele alması ama sorumluluk ve değişim ihtiyacını da korumasıyla dengeli bir rehber niteliği taşır. Destek olmak isterseniz Dr. Faith G. Harper kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.